Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 18 Eylül Cuma. Bir haftayı daha kapatıyoruz. Çok yoğun bir gündem olduğunu belirterek başlayayım dünya gündemine, eksene. Covid-19 haberleri dünya çapında yeniden kapanma alametleri. Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları söz konusu. 30 milyonu aştı vakalar. 946 bin. Den fazla can kaybı var. Dünya çapında Amerika Birleşik Devletleri başı çekiyor. Hindistan aynı şekilde rekor vakalar var. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa için alarm veriyor. Mart ayı düzeyine döndü diyorlar. Türkiye'de de öyle. Cumhurbaşkanı çıktı ve açıklama yaptı. Bu arada tabii aşı bulunsa da zenginler yararlanacak gibi gözüküyor. Daha şimdiden Oxfam'ın raporu çok çarpıcı, aktarmaya çalışacağım size. Dünya Gıda Programı ise açlık alarmı verdi. Zenginlere elinizi cebinize atın dedi. Bu sistemde açlığı engellemek mümkün mü bilmiyoruz. Ancak dünyada çeşitli fikirler geliştiriliyor, geliştirilmiyor değil. Bugün biraz programın ikinci yarısında dış politika gündeminden sıyrılıp bu konuya bakmak istiyorum. Daha önce de program yapmıştık Ali Mutlu Köylüoğlu'yla birlikte. Vatandaşlık temel geliri ağı var bütün dünya çapında. Türkiye'de bu konuyla ilgilenen de Sayın Mutluoğlu. Programın ikinci yarısında kendisiyle konuşacağız. Zira yeni bir kampanya başlıyor. İmza kampanyası ve Avrupa Birliği'nin gündemine taşınmaya çalışılıyor konu. Öyle gözüküyor ki de taşınacak. Yeni örnekler var. Türkiye'de de ekonominin durumu ortada. Pandemi etkisiyle insanlar işlerini kaybettiler. Açlık alarmı veriliyor. Dünyanın tartıştığı konuları bizim de daha derinden tartışmamız gerekiyor. Sorular soracağız Ali Mutlu Köylüoğlu'na. Bu vatandaşlık temel geliri meselesini Türkiye'de ciddiye alan parti var mı? Bu tartışma neden daha derin yapılmıyor? Sorularını yönelteceğiz. Tabii uygulanabilir mi? Nasıl olacak diye soracağız. Akdeniz gerilimi sürüyor. Görüşme mesajları bugün öne çıkıyor. Yunan tarafında hükümet sözcüsünden açıklama var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mitsotakis ile görüşmenin olabileceğini söyledi. Yeşil ışık yaktı. Hatta Oruç Reis'in çekilmesinin diplomasiye fırsat tanımak için gerçekleştirildiğini, Antalya Körfezi'ne gönderildiğini söyledi ki bu konuda çelişkili açıklamalar vardı. Bakım denildi, rutin gidiş geliş denildi. En son Cumhurbaşkanı bunun açıkça diplomasi için olduğunu dile getirmiş durumda. Libya hareketli, Sarraç istifa edeceğini söylemişti. Görevi devredeceğini. Hafter'in petrolle ilgili açıklamaları Amerika'nın sıkı diplomasi perde arkasından yürüttüğüne işaret ediyor. ABD-İsrail normalleşmesi var. Katar'a özel statü tanımaya hazırlanıyor Amerikalılar. Dikkat çekici bu da. Tam da Katar'ın da İsrail'le normalleşmeye katılacağı iddiaları ortalıkta dolaşırken. İdlib sahası hareketli. Amerika, Çin, Rusya ilişkileri hareketli. Çin'e karşı TikTok silahını çekiyor Amerikalılar. Hazine Bakanlığı pazar gününden itibaren uygulamaları indirmeyi bloke edecek. Adım adım gidecekler. Oracle almaya çalışıyordu. Çin'le gerilim var. Çin'den mesajlar var. Aynı şekilde Sergey Lavrov'un, Rusya Dışişleri Bakanı'nın bir dizi meselede kapsamlı bir mülakatı var. Amerika'ya yönelik, Batı'ya yönelik mesajlar var. Julian Assange davası dünyanın pek sessiz kaldığı bir davaydı. Dijital medyanın öncüsü Julian Assange, Wikileaks'in kurucusu, onun mahkemesi Londra'da devam ediyor. Trump yönetiminin Hillary Clinton'ın tepe taklak olmasına sebebiyet veren Demokratik Parti sızıntılarının kaynağını vermesi karşılığında af vaat ettiği iddiaları ortaya atılıyor. İfadeler verenler var, gazeteciler var. Hakikaten çok kapsamlı bir dava. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki hafta tekrar da bakacağız. Amerika'ya iade duruşmalarına bakmıştık eksende. Böyle bir gündem var. Ne kadarını yetiştirebileceğim bilmiyorum. Elimden geleni yapacağım. Biraz daha kısa tutmaya çalışacağım ilk bölümü. Çünkü bu vatandaşlık temel geliri önemli bir mesele. Ali Mutlu Köylüoğlu'na daha fazla süre vermek arzusundayım. O yüzden hemen geçeyim gündeme, başlayayım. Eksen'in frekanslarını tekrar ederek önce size duyurarak başlamak istiyorum. Her zaman olduğu gibi İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla bizi her yerden dinleyebilirsiniz. Türkiye'nin her yerinden. Ayrıca YouTube kanalının linkini de Twitter hesabından paylaşıyorum. Oradan da dinleyebilirsiniz. Like'larsanız her zaman olduğu gibi seviniriz diyelim. Başlayalım dünya gündemine. Evet, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'da vaka artışına dair uyarıda bulunuyor efendim. Mart ayı düzeyini artık aştığını açıkladılar. Avrupa Bölge Direktörü yaptı, Kluge yaptı bu açıklamayı. Eylül ayı sayıları hepimiz için bir uyarı işareti olmalı dedi. Çünkü bunun Ekim'i var, Kasım'ı var, Aralık'ı var. Kış sert geçiyor oralarda. Şimdiden 946 bin can kaybı, 30 milyondan fazla da vaka sayısı var tüm dünya çapında. Ve işin acıklı tarafı da şu, uyarılarda bulunuyoruz, aktarıyoruz biz de. Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 vakalarının %14'ünün sağlık çalışanlarında tespit edilmiş. Yani iyileşmemizi sağlayacak olan doktorlar, hemşireler ve tüm sağlık çalışanları, yani en büyük risk altında olan gruplar. Bazı ülkelerde Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre sağlık çalışanlarının COVID-19'a yakalanma oranı %35'i buluyor. Gerçekten çok vahim. Başımıza bir iş gelse bizi kim kurtaracak? Türkiye'de bir de doktorlara siyaset diliyle saldırılar da başlayan bir acıklı dönemden geçiyoruz. Bu açıklamalar umarız birilerinin kulağına küpe olur. Çünkü bir de tabii sadece COVID-19'dan değil, stres, tükenmişlik, ayrımcılık, şiddete bile maruz kalıyor doktorlarımız, bize bakacak olan hemşirelerimiz. Bunları unutmamak gerekiyor. Afrika'da 41 bin sağlık çalışanı COVID-19'a yakalanmış. Yine Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre %3.8 anlamına geliyor bu. Diğer yandan tabii dünyada aşı çalışmaları devam ediyor. Pek çok ülke, Rusya, Çin, Amerika, Britanya, hepimiz hepsinin başarılı olmasını dileyerek bekliyoruz. Oxfam bir rapor hazırlamış. Dünya nüfusunun sadece %13'ünü teşkil eden varlıklı ülkeler, parası olan ülkeler, olası COVID daha henüz bulunmadı ama olası COVID-19 aşılarının yarıdan fazlasını almış efendim, Oxfam'ın raporuna göre. Bu tabii diğerleri ne yapacak sorusunu gündeme taşıyor. Ve belli aşılar, tabii ki ülkelerin de isimlerini biliyoruz, 3 aşağı 5 yukarı hep size aktardım. 5 tane önde gelen aşı çalışması var: Çin'i, Amerika'sı, Rusya'sı, İngiltere'si. Dolayısıyla bu aşılar nereye gidecek sorusunu şimdiden sormakta fayda var. Dünya Gıda Programı ise durumun, insanlar tabii bu arada COVID-19'un da etkisiyle daha önce de problem vardı ama dünyada büyük bir kriz yaşandığını dile getiriyorlar. Sıra dışı bir dönemde olduğunu belirtiyorlar ve hakikaten bir açlık uyarısı yapmış durumdalar gıda programı. Milyarderlere çağrı üzerinden yapıyorlar tabii bunları. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki Dünya Gıda Programı pandemide servetine servet katmış olan milyarderler. Ben de size hep aktarıyorum, Forbes'tan hep yayınlanıyor. Bu milyarderlere ya birazcık da diğerlerine atıverin diyorlar. Böylesine bir küresel düzen. Açlıktan ölmenin eşiğine giden yolda olan 270 milyon insan var. Bunlar için daha fazlası gerekiyor diyorlar. Tabii Dünya Gıda Programı bunlara yardıma soyunmuş. Çözüm biraz da sistemi değiştirmek olsa gerek ama bu sistemde de işte hiç olmazsa biraz ceplerini ellerine atsınlar demekteler. 30'dan fazla ülkede kıtlık yaşanabileceği uyarısı yapmışlar ve bunların Dünya Gıda Programı'nın sağladığı fonlarla hayata döndüğünü belirtiyorlar. 4.9 milyar dolara ihtiyaç duyduklarını da açıklamış Dünya Gıda Programı yetkilisi. Böyle bir dünyada yaşıyoruz maalesef. Yani Yemen bir örnek tabii. Tam da böyle zaten Yemen açlık krizi yaşanan, o dehşetengiz görüntülerin hep yayıldığı bir ülkedir. Bir de Suudi Arabistan koalisyonunun açtığı savaş Yemen'i kaç senedir perişan etmiş vaziyette. Orada bir de COVID-19, zaten daha önce salgınlar patlak vermişti Yemen'de. Kimse de umursamadı. Şimdi üzerine Birleşmiş Milletler diyor ki Genel Sekreter Antonio Guterres açıklama yapmış. 1 milyon kişiye Covid-19 bulaşmış olabilir diyor. Gerçekten hani dünyanın sonuna yaklaşmanın aslında yaşarken hiçbirimiz fark etmiyoruz ama birbirimizi etkileyecek o kadar çok facia var ki dört bir yanda eninde sonunda gelip bizi buluyor işte bu şekilde. Böyle durum. New York'ta okullar açılamıyor. Ertelendi, ikinci kez ertelendi. 21'inde de aynı şey söz konusu. 21 deniliyordu, 21 Eylül deniliyordu. 29 bir hafta daha attılar. 1 Ekim'de de liseler açılacakmış. New York Belediye Başkanı güvenlik nedeniyle almış bu kararı. Neden ama öğretmenler greve gidiyorlar. Okullarda yeterli güvenlik yok, biz grev yapıyoruz diye baskı oluşturunca erteleniyor. Demek ki örgütlenip sesinizi duyurduğunuz zaman yöneticileri de mecbur bırakıyorsunuz bu durumda. Fransa'da yeni rekor var. 10.593 son 24 saatte dün akşam itibariyle yapılan, ki artmış da olabilir elbette, vaka tespit edilmiş. 415.000'i aştı. 31.000'den 32.000'e yakında ölü var Fransa'da. Fransa Başbakanı'nı Covid-19 mağdurları dernekleşmişler, orada örgütlenmişler ve Fransa'nın daha 2 ay önce göreve gelen, bu arada, başbakanı var Jean Castex, onu dava ediyorlar. Adalet Divanı'na şikayet ediyorlar. Siz yönetemiyorsunuz bu krizi diyerek. Yani insanların tabii yöneticilerinden hesap sormaya çalıştıkları, bunun için mücadele verdikleri bir ülke aynı zamanda. İstediğimiz kadar dış politikada eleştirelim, bir de böyle bir Fransa'dan bahsetmek gerekiyor. Bu ülke idare ediliyor, yönetilmiyor demişler. Yönetilemiyor demişler. Fransa'da mesela Nice kentinde ondan fazla insanın bir araya gelmesini yasaklar. Böyle hep tedrici önlemler alınıyor. Çin dışında, Çin devlet kapitalizmiyle hadi yönetilen bir ülke diyelim ama güçlü bir komünist ideoloji var Çin Komünist Partisi'nde. İşleri sıkı tuttular en baştan, herkes eleştirdi. Şimdi yalnız onlar bu işten sıyrılmış gözüküyor. İşleri sıkı tutmayıp Çin'i eleştirenler, tırnak içerisinde söyleyeceğim, biraz sürünüyoruz hep birlikte. Çünkü böyle yarım yamalak önlemler, yöneticilerin ve devletin ağırlığını kamucu bir biçimde koyamaması maalesef bu geldiğimiz duruma da sebebiyet veriyor. Britanya'da yeniden kısıtlamalar geri dönüyor. Zaten 6 kişinin bir araya gelmesini yasaklamışlardı. Partiler tartışması yaşandı Britanya'da. Çok özgürlükçü bir biçimde ölüyor Britanyalılar. Sürü bağışıklığı yaklaşımını benimsemişlerdi. Kendi içlerinde tartışmaya devam ediyorlar. Yeni suç biçimleri gelişiyor bu arada. Almanya'da Düsseldorf Üniversitesi Kliniği'nin sunucularına saldırı olmuş efendim. İnanılır gibi değil. Ve sağlık hizmetleri aksamış. Bu yüzden de bir hasta hayatını yitirmiş maalesef. Böyle bir bilgisayar korsanlarının de polisle temasa geçmişler. Şantajdan da sonra vazgeçmişler ama karambolde bir kişi hayatını yitirmiş. Şimdi siber güvenliğe de para ayırmak lazım diyor Almanlar. Avusturya'da ondan fazla kişinin toplanması yasaklanıyor. Restoran, barlar işte sadece mekanda oturan müşterilere hizmet verecekmiş. Süpermarketleri kapsayacak şekilde maske getiriyorlar. Nihayet nasıl olmuş onu da bilmiyoruz. İsrail'de 3 haftalık Covid-19 karantinası, mecbur kaldılar ve evet 3 haftalık karantinaya giriyorlar. Bir anda bu işi ilk başından tam karantinayla atlatıp sonra normalleşmek varken, en başta söylediğim gibi yarım yamalak, 2 gün çıkmayalım, 3. günü çıkalım, ay çalışmak durumundalar, ay üretim gerekiyor diye şu haldeyiz işte. Bir sorunu ya kökten çözeceksiniz ya da böyle ikide bir de aynı şeyleri yapmaya devam edeceksiniz. Günlük vaka sayısı 5000'in üzerinde İsrail'de de durum vahimleşmiş, onların da normalleşmesiyle birlikte. Hatırlatalım bunları. Rusya'da aynı şekilde 5900 son 24 saatte. Hindistan'da 90.000 yeni vaka tespit edilmiş. O da bir rekor. Böyle bir dünyada böyle bir durum var. Türkiye'de 66 can kaybı, 1648 yeni vaka, 7315 can kaybı toplam resmi rakamlara göre. Bizim hükümetimiz de vatandaşından yakınıyor. Niye uymuyorsunuz önlemlere diye. İnsanlar işe gitmek zorunda, o otobüslere binmek zorunda, otobüsü kaçırdığı zaman diğer otobüsü beklemek zorunda, birileriyle temas etmek zorunda. Yani enteresan bir durum hakikaten. Hani kızmamak istiyor insan ama ne yapsın insanlar? Çalışmak zorunda olan insanlar ne yapsınlar? Stopajları bile ödemek zorunda kaldı dükkanları kapalı olanlar bu krizde. Ya, inanılır gibi değil. Alınan önlemler 3 kuruş bir para. Yaşayacak insanlar herkese çok zengin değil işin doğrusu. Herkes evden oturup benim gibi mesela çalışma fırsatına sahip değil. Bunları hatırlatmak gerekiyor efendim. Evet, böyle. Şimdi az bir vaktim kaldı. Dünya gündemini de aktarmam lazım. Covid-19 bugün hakikaten okuduklarım karşısında biraz öfkelendim de. Kusuruma bakmayın. Biraz dış politikaya az vakit kalıyor. Efendim, Yunanistan hükümet sözcüsü Stelios Petsas açıklama yapmıştı. Erdoğan ve Mitsotakis'in, Türk ve Yunan liderlerinin görüşme olasılığı ile ilgili. Böyle yarım yamalak bir takım şartlar varmış gibi, yok karşılıklı güven vesaire gibi vurgularla yapılan bir açıklama. Diğer yandan yaptırımlar hala gündemde, işte Türkiye'nin eylemlerine bağlı şeklinde bir açıklama yapmıştı. Dünden bu yana Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleriyle ilgili bir tasarı onaylandı. Tabii ki bağlayıcılığı yok ama AB Liderler Zirvesi var 24-25 Eylül'de. Onu etkileme potansiyeli taşıyor. Burada bölgenin Avrupa Birliği toprağı olduğunu teyit ediyorlar. Bizim için önemli diyorlar. Türkiye'nin tek taraflı eylemlerinden kaçınmasının önemi vurgulanıyor. Milliyetçi savaş çığırtkanlığı söyleminden vazgeçilmeli, diyalog devam etmeli deniliyor. Oruç Reis'in geri çekilme kararını memnuniyetle karşılamışlar. Tüm komşuların toprak bütünlüğüne saygıdan bahsediyorlar. Tehdit ve küfürlü dilden vazgeçmek lazım deniliyor. Hakikaten bu işler kötü diplomaside çok da başvurulmaması gereken de argümanlara varmıştı. Tabii yeni Navtex kararı var Türkiye'nin, onu da eleştirmiş durumdalar. Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi, Avrupa Parlamentosu'na kabul edilemez dedi. Yine aynı şeyleri diyorlar zaten. Burada işte iyi niyet sağduyu, yetkisi yok deniz hukuku alanında diyerek kendi üyesi Yunanistan tabii kolaylaştırıcı, uzlaştırıcı tavır sergilemeli. Her zaman Türkiye diyalog ve müzakereyi tercih ediyordur açıklamaları yaptılar. Bulgaristan'ın Türkiye'den yana olduğu öne sürülüyordu Türkiye'deki haberlerde ama Savunma Bakanı Bulgaristan'ın Karakaçanov, Türkiye-Yunanistan ihtilafında taraf tutamayız demiş çok açık bir biçimde. Onu aktarayım. Ve Cumhurbaşkanı'nın telefon temasları var tabii. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'le görüştü. Merkel'le dün görüşmüştü. İspanya Başbakanı Sanchez'le telefonda görüştü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri'yle görüştü. Böyle Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın da Avrupa Birliği'ne dürüst arabulucu olun çağrıları var idi. Geleneksel tezleri, diplomatik tezlerinden bahseden fazla yok açıkçası Türk hükümetinden. Daha çok biz diyalog istiyoruz, görüşmek istiyoruz var. Bu arada NATO, Fransa ve Türk savaş gemileri arasında hatırlayacaksınız gerilim olmuştu Haziran ayında. Ya da olduğunu Fransız tarafı iddia ediyordu, Türkiye reddediyordu. Bir rapor hazırlamış NATO ancak iki ülkenin ilişkileri çok gerildiği için detaylarını açıklamayacak. Sızar diye umuyoruz, biz de öğrenelim neymiş bu rapor diye düşünüyoruz efendim. Şimdi tatbikatlar var bu arada Yunanistan, Balkanlar'da Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile birlikte ortak tatbikat yapıyormuş. Böyle de sürtüşmeler arasında ortak tatbikatlar var. Hulusi Akar'ın bir İngiliz televizyonuna açıklamaları var. Fransa'dan yakınıyor. Macron, Fransa Cumhurbaşkanı problemlerin üzerine benzin döküyor demiş. Hayal gören kendisi demiş. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar yaptı bugün. Yunanistan'la diplomasiye şans vermekten bahsetti. Sadece Covid-19 açıklamaları değil tabii ki. Dikkat çekici olan şu, yani aylardır mavi vatan deniliyor. Burası bizim vatanımız deniliyor. Halbuki Münasır Ekonomik Bölge kısıtlı sınırlı egemenlik hakkı tanıyor. Bütün ülkeler öyle, sadece Türkiye'ye değil. Dolayısıyla bu konseptte bir sıkıntılı bir şey var. Çünkü vatanınıza kimseyi dokundurtmazsınız. Doğal olarak sizin için önemlidir vatan toprakları. Şimdi tabii diplomasiye o kadar mavi vatan denilince hangi diplomasi, hangi ön koşulsuzlukla bunlar yürütülecek gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Cumhurbaşkanı başka konularda da değerlendirmelerde bulundu. İşte Oruç Reis'i de söyledi, diplomasiye fırsat vermek için çekiyoruz diye. Bir yandan Libya'da bir takım açıklamaları var. Sarrac'ın istifa edecek olmasından rahatsızlık duymuş Ankara, öyle gözüküyor. Hafter'e karşı Sarrac'ı Türkiye destekledi, doğru söylemiş. Hakikaten Türkiye olmasa Sarrac diye Sarrac'ın başbakanı oldu, bir yönetim olmayacaktı oradaki İslamcılar. Yenileceklerdi çünkü zaten kıskaca alınmışlardı. Şimdi tabii yeni bir süreç başlıyor bir yandan Libya'da. Fas'ta toplantılar yapıp tarafları buluşturmaya çalışıyorlar. Ankara pek hoşlanmamış gibi gözüküyor bu gelişmelerden. Bunun dışında Mısır'la istihbari görüşmeleri belirtmiş Cumhurbaşkanı. Engel yoktur bizimle. Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı anlaşma işleri bozdu demiş. Mısır'la görüşme yapılabilir demiş. Göreceğiz bakalım, hakikaten Mısır'a çok yüklendiği için ihvancılık üzerinden Türkiye, El-Sisi yönetimi ne yapar bilmiyoruz. Böyle Halife Hafter'in de Libya halkına hitabından ilk gelenleri size yayına girmeden önce derlediklerim. Özellikle petrol konusunda petrol ihracatının yakında başlatılacağını söylemiş. Petrol bölgesi tabii ki Sirte Cufra hattı Tobruk Meclisi'nin elinde ve onun yetkilendirdiği Hafter'in elinde. Amerikalılar açıklamışlardı aslında bunu. Anlaştık Hafter'le petrolün dağıtılması. Tabii Hafter adil dağıtım teminatlara göre yeniden açılması, yağma terörün finansmanına konu olmaması, İslamcılara gitmemesi diyor aslında Türkçesi bunun. Bu arada Rusya'da Putin'in özel temsilcisi Lavrentiev ve Vershanin Dışişleri Bakan Yardımcısı Fransız lider Macron'un Suriye özel temsilcisiyle görüşmüşler. Sadece Libya değil, Suriye alanında da, Suriye'de de barış sürecini değerlendirmişler. Dikkat çekici bir başka gelişme de bu efendim. Evet, Amerika ile evet Rusya arasında bir not almışım. Rus gemilerinin Kıbrıs'taki limanlara demirliyor olması, Suriye'ye tabii Suriye Savaşı olunca Tartus'taki üst genişletildi. Yıllardır boğazlardan da geçen Rusya gemileri Suriye'deki savunma anlaşması uyarınca Suriye yönetimiyle destek veriyordu. O sırada Kıbrıs'taki limanları da kullanıyorlar. Zaten Rusya'nın Kıbrıs Rum yönetimiyle özel ilişkileri var. Pompeo ziyaret etmişti adayı ve Rusya'dan yakınmıştı limanları gemilerin kullanmasından. Rusya Dışişleri Bakanı Zaharova yanıt vermiş. Üçüncü ülkeler vurgusu yaparak, biz başkalarının, üçüncü ülkelerin kurduğu ilişkilere karışmıyoruz. Siz niye karışıyorsunuz demeye getirmiş. Sizin çıkarlarınıza özel bir karşıtlık olmak durumu şart değil demiş. Evet, böyle bir, bu arada Romanya Doğu Avrupa'da NATO varlığı Rusya'nın sınırlarında her zaman, biliyorsunuz tabii. Romanya'ya en son Patriotların ilk partisi Amerika tarafından teslim edilmiş, tören düzenlenmiş, Rusya'yı rahatsız eden bir gelişme. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn normalleşme anlaşması 15 Eylül'de imzalanmıştı. Amerikan yönetimi 5 ülke daha İsrail'le ilişkilerini normalleştirmeyi düşünüyor diye Trump'ın özel kalemi Mark Meadows açıklama yapmış. Gazetecilere konuşmuş. Bu 5 ülkeden 3'ü bölgeden, yani Orta Doğu'dan, ikisi ise bölge dışından demiş. 3 Kasım'dan önce sanki yeni gelişmeler olacak gibi bir izlenim edinmemek mümkün değil bu konuda. Amerikan yönetiminin hakikaten Orta Doğu'da bütün denklemi değiştirdiği bir hamle olarak görebiliriz. Ayrıca Amerika Katar'a NATO üyesi olmayan önemli müttefik statüsü sunmaya hazırlıyormuş, bunu planlıyormuş. Bunu da Arap Körfez işlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Timothy Landerking dile getirmiş. Telekonferans yöntemiyle gazetecilere açıklamış. Orta Doğu'da 10 binden fazla, 13 bin mi Amerikan askerine Katar ev sahipliği yapıyor. Yani şey diye bakmayın, hani Amerikan karşıtlığı, ihvancılık, anti-emperyalizm falan öyle bir şey yok. Zaten Katar'ın bekçisi Amerikan ordusu. Onu unutmamakta fayda var. İsrail'le barışabilir mi Katar soruları çok fazla gündemdeydi. Onu da bir kenara not etmek gerekiyor efendim. Evet, Nijerya'dan dikkatimi çekti. Bir yeni yasa çıkartmışlar. Nijerya kocaman bir ülke. Müslüman eyaletlerde şeriat yasaları geçerli. Hristiyan bölgesi de var. O yüzden hep de kapışmalar da devam eder. Daha çok Kaduna'da, daha Müslümanların bulunduğu eyalette tecavüz mahkumlarının hadım edilmesi, 14 yaşından küçük bir çocuğa tecavüz edenlerin idam cezasıyla karşı karşıya kalacağı eyalet valisi tarafından duyurulmuş efendim. Evet. Bakıyorum, Trump'ın 3 Kasım seçimi öncesi Amerika'daki durumu, Trump'ın verdiği mesajları not almışım yine. Okullarda vatanseverlik eğitimi için özel kararname çıkartmış. Sol kanat beyin yıkıyor diyor. Amerikan solundan kastettiği de demokratlar bu arada. Nasıl bir beyin yıkamaysa bu, onu bilemiyorum. Trump'ın başı model ve oyuncu Amy Doris'le dertte, onu belirtelim. 1997'de ta kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmiş. Yine Trump hakkında, Trump kampanyası reddetmiş tabii. Sürekli böyle şeyler gündeme geliyor tabii, onu da belirtelim Trump hakkında. Evet, Kosova bu arada Trump'a özgürlük nişanı verecekmiş. Sırbistan'la Beyaz Saray'da 4 Eylül'de özel toplantı olmuştu. Hatta Sırbistan Cumhurbaşkanı biraz skandalla sebebiyet vermişti. Trump'ın karşısına böyle bir sandalyeye oturtulmuş halde. Bu girişiminden ötürü özgürlük nişanı verecekmiş Kosova Cumhurbaşkanı. Avrupa topraklarında ikinci Arnavut Devleti'ni Amerika Birleşik Devletleri Yugoslavya Savaşı'nın sonunda kurdurmuştu. Oradan Cumhurbaşkanı Haşim Taci Trump'a mektup göndermiş, bunu iletmiş. Efendim, Çin hükümeti Amerika'dan yakınıyor sürekli olarak. Rusya ile ilişkilerin çok iyi olduğu, kaya gibi sağlam olduğunu Dışişleri Bakanı açıklamıştı. Wang Yi, Sergey Lavrov'la görüşmüştü. Diğer ülkelerden biz Amerika karşıtı bir pozisyon almasını beklemiyoruz. Başka ülkeleri tehdit etmiyoruz ama Amerikalılar bize bunu yapıyorlar diye şikayette bulundular. Şimdi Amerikan Ticaret Bakanlığı daha çok ekonomi üzerinden gidiliyor tabii. TikTok ve WeChat uygulamalarının indirilmesini bloke etmeye başlıyor. 20 Eylül'den itibaren hassas ulusal güvenlik verilerinin korunması gerekçesiyle Oracle'a satışı gündemdeydi. Trump rest çekmişti Amerikan teknoloji şirketine. Henüz tam sonuçlandırılmadı ByteDance şirketinin Çin merkezli TikTok'la ilgili tartışmalar daha devam edecek. Sergey Lavrov'un Sputnik'e özel söyleşisi var. Amerika'dan yakınıyor. Kendini insanlığın geleceğini belirleyen ülke olarak Amerika konumlandırmaya çalışıyor. Bunun sonuçları iyi olmayacak diyor Sergey Lavrov. Özellikle de bu işin sadece Trump'la alakalı olmadığı, Obama yönetiminde Rusya'ya yönelik yaptırımların sürekli gündeme geldiği, Amerika'nın aslında diplomasisini artık yaptırımların oluşturduğundan yakınmış, yasa dışı yaptırımlar uygulandığını söylemiş, karşılıklı eşit haklar, çıkarlar doğrultusunda dengeli bir biçimde ancak biz görüşürüz demiş. Sürekli olarak bizim iç işlerimize müdahale ediyor diyorlar. Hem demokratlar hem cumhuriyetçiler, biz bu söylemleri duymaya alıştık demiş Sergey Lavrov. Belarus ve Navalny üzerinden Avrupa'nın kendilerine karşı çevrilmeye çalışıldığını söylemiş. Bu Navalny'nin zehirlenme vakasında bir de şişe çıktı ortaya. Novichok maddesi çünkü vücudunda bulunmamış, öyle anlaşılıyor. Zaten bilgileri vermiyorlar Rusya'ya. O şişe tabii Rusya'dan nasıl çıkartıldı? Apayrı bir soru o. Hakikaten çok acayip. Skripal vakasında da Britanya'yla benzer durumlar çıkmıştı ortaya. Bana gerçekten Skripal vakasını da iyi bilen birisi olarak söylüyorum. Bu Novichok Navalny hikayesi gerçekten büyük bir istihbarat hikayesi, komplosu kokuyor ama bu konuda tabii somut kanıtları görmek çok mümkün gözükmüyor efendim. Sergey Lavrov yakınmış bu olup bitenlerden. Ve tabii bir de 2. Dünya Savaşı ile ilgili BM Genel Kurulu toplantıları başlayacak önümüzdeki hafta. Rusya diyor Sergey Lavrov, her yıl BM Genel Kurulu'nda Nazizmin kahramanlaştırılmasının kabul edilmez olduğu yönde bir tasarı sunuyor. Ama Amerika ile Ukrayna engelliyor bu tasarının kabul edilmesini. Düşünebiliyor musunuz? Nazizme tersinden bir kol kanat germe. Avrupa'da bu arada aşırı sağdan yakınılıyor. Giderek aşırı sağa teslim edilmiş bildiğimiz neonazi grupların bayrak gösterdiği bir yer haline gelebiliyor. Ama BM'den bir tasarı çıkamıyor. Tarihte sanki Nazizmi yenenlerin en başında Sovyetler Birliği halkları değilmiş gibi yeniden yazılmaya çalışılıyor. Hakikaten çok üzücü de bir şey bu. Onu da belirtelim. Efendim, bir iki tane daha haberim vardı, notum vardı ama vaktimi daha aşmak istemiyorum. Bir ara verelim, bir müzik dinleyelim. John Lee Hooker'dan Peace Loving Man'i dinleyelim. Az sonra Ali Mutlu Köyloğlu ile burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
I'm a peace loving man. I don't want trouble. I don't want trouble, baby. I better go now, baby. I don't wanna get in trouble. All you try to do for me to make it hard for me, baby. I better go now, baby. I see trouble, baby, way up yonder, ahead of me. I better go now, baby. I smell trouble. I smell trouble. Way up yonder, ahead of me. I better go now, baby.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Ali Mutlu Köyloğlu var. Hoş geldiniz yayınımıza efendim.
Merhaba efendim. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ederim. Şimdi bugün sizinle geçen gün sizinle konuştuğumuzda bu kadar çok veri geleceğini ummamıştım. Dünya Sağlık Örgütü'nün özellikle COVID-19 salgınının küresel etkilerine dair açıklamaları her gün aktarıyorum ben. Ama özellikle işsizlik, açlık gibi bir takım gündemler yeniden önümüzde, aslında sık sık da tekrarlıyoruz ve çok da denk düştü Ali Mutlu Bey. Şimdi çok merak ediyoruz, sizi gündeme getirmeye çalışıyoruz çünkü dünyada da ben sık sık örneklerine rastlıyorum bu vatandaşlık temel geliri meselesinin. Yeniden Avrupa'da da gündeme taşınıyor galiba. Nedir son durum? Bize bir aktarabilir misiniz? Vatandaşlık temel gelirine neden ihtiyaç ortaya çıkıyor ve dünyada tartışılıyor? Nerelerde, nasıl tartışılıyor?
Efendim, öncelikle şunu ifade etmek isterim. Bu pandemi süreci bir sağlık problemi gibi başladı. Fakat evet, çok farklı bir mecraya doğru evriliyor. İlk önce ikinci aşamada, daha doğrusu, psikolojik bir tahribat oluşturdu kitlelerde. Arkasından kalıcı bir ekonomik tahribata yürüyor. Ama bu üç aşama, dördüncü aşamada belki demokrasiye de tahrip edecek. O yüzden çok tehlikeli sulara doğru açılıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün sınırlı görev alanının dışına çıkan problemlerle de karşılaşacağız gibi geliyor. Onu belirtmek istedim. Avrupa'ya veya dünyaya gelince, açıkçası pandemiden önce de biz çok yoğun temastaydık.
Evet.
Çünkü açıkçası Türkiye'de fazla bir bu konuda çalışma olmadığı için orada ne oluyor ne bitiyor öğrenip kendimizi geliştirmek için çok atak güreşiyorduk. Fakat Avrupa'da çok büyük bir kampanya geliyor. 25'inde başlayacak. Hatta onların mevzuatı çok müsait bir dilekçe kampanyası, ama resmi bir dilekçe kampanyası ve devlet. Devlet demeyin de orada Avrupa Birliği tarafından organize ediliyor.
Evet.
Bu kampanya çerçevesinde 27 ülkeden Avrupa Birliği vatandaşları yeter sayıda imzayı bulurlarsa parlamentonun gündemine konu sokabiliyorlar, ki bu sene başaracaklarından eminim. Yani o kadar güçlü geliyorlar. Biz de 2,5 yıldır takip ediyoruz zaten.
Evet.
Fakat çok hareketli ortamlar.
Evet, bir de Finlandiya örneğini hep konuşmuştuk sizinle. Başka ülkelerde de bu vatandaşlık temel geliri pilot uygulamalar gündeme gelmişti. Oradaki durum nedir? Onu da aktarabilir misiniz? Dünyada deneniyor da bir yerlerde çünkü.
Şimdi efendim, çok yeni, 2 hafta evvel Almanya'da 3 yıllık bir deney programı açıklandı. 120 kişilik bir denek grubu var. Ve bu 120 kişi 3 yıl boyunca ve Almanya'nın bir devlet araştırma kurumu tarafından da bilimsel olarak takip edecekler. Bir deneysel çalışma başlatıyorlar. Fakat deneysel çalışmalar, pilot çalışmalar açıkçası benim şahsen çok öncelik verilmesi gerekir diye düşündüğüm konular değil. Şu sebeple değil, bence bu konu politik bir tercih. Politik tercih yönünde ilerlemesi lazım. Çünkü deneyler de tam anlamıyla vatandaşlık temel gelirinin yapacağı olumlu dokunuşları yansıtamıyor. Yansıtamadığı için eksik ölçüyor. Yani o açıdan deneyler önemli.
Neden yapılıyor bu deneyler peki? Yani insanlar böyle devletten bana para gelirse çalışmam, etmem derler mi? Onları mı ölçmek istiyorlar? Nedir bunun? Biraz da açarak anlatırsanız dinleyiciler için.
Efendim, Şöyle arz edeyim, bir kere deney sırasında sınırlı sayıda kişiye ve sınırlı bir süre için bu ödemeler yapılıyor. Evet. Bu sebeple bir kere toplumun tümüne yansıyan bir şey yok. Artı evet. ömür boyu olmadığı için de onun getireceği huzur, güven ortamı, psikolojik Hı. olarak toparlanma ortamı da yok. Burada dediğiniz gibi bireysel davranışlar, mesela işte tembellik veya girişimci olup olmamak veya alkol tüketimi, uyuşturucu tüketimine yönelmek, yönelmemek gibi bu tip şeyler yakın takip ediliyor. Fakat bunların hepsi de olumlu sonuçlar çıktı bugüne kadar. Ki Finlandiya'daki de olumlu çıktı. Fakat Finlandiya'da yani belli bir süre sonra dolacağı için bu projenin ömrü, İnsanlar tabii buna güvenerek hareket edemiyor. Sanki bu geçici olarak bir şey var ama ben biliyorum onun gideceğini, kalmayacağını. O yüzden şey hissedemiyorlar, yani güvende hissedemiyorlar. Evet. Fakat bir şey paylaşayım. Pilot çalışma, deney çalışma tamam önemli. Duyurmak için, kitlelere konuyu taşımak için. Fakat hükümetler ilginç hamleler yapıyor. Mesela son birkaç hafta içinde İskoçya ve Rusya bu konuda ilginç girişimlerde evet. bulundular. Kanada evet. şu anda kaynıyor. Amerika'da seçimler var biliyorsunuz. Demokratlar evet. kazanırsa demokratlar içindeki aday adaylarından birisi kampanyasının omurgasına bunu koymuştu. Ve şu anda çok da aktif bir kimlik. Büyük ihtimalle eğer kazanırlarsa bakanlık muadili sekreterlik oluyor galiba orada. Öyle evet. postuna gelmesi de söz konusu. Yani Brezilya, Hindistan hepsinde bir hareketlik var ama daha böyle bir devlet seviyesinde Kanada, Amerika, Rusya, İskoçya. Hı hı. Gözüküyor.
Peki,
mesela Medvedev'in
peki Medvedev'i söyleyeyim buyurun. Buyurun efendim.
Hayır şöyle ben başlangıçta da bahsettiğim gibi dünyada ne oluyor ne bitiyor takip ediyoruz ki oradan öğrenerek yanlış bir şey yapmayalım, geç kalmayalım, yeniden gidip ama yakalayalım. Hı. Şimdi Rusya'dan bir haber geldi. Basına da yansıdı. Medvedev bu konu tartışılması yönünde bir açıklama yapıyor. Ki hı hı. o seviyede birisinin böyle bir açıklamayı basın yola yapması çok önemli. İskoçya'da ki evet. İskoç hükümeti biliyorsunuz İngiltere'den ayrılmayı da düşünüyor bölgeye. O tip referandumlar evet. da söz konusu. Orada evet. da bu konuda açıklama var. Kanada'da hakeza bu gidişat evet. söz konusu. Yani çok hareketli ortamlar. Hatta Ruslar şöyle diyor, ya diyor bizde hiç gündemde yoktu ama bizde böyledir diyor. Bir anda gündeme gelir diyor. Pat bak da evet. olmuş gibi.
Evet. Peki şimdi insanların kafasında şöyle bir algı oluşuyor. Yani sadece zengin ülkeler, işte petrol geliri, enerji geliri olan ülkeler bunları yapabilir. Yoksul ülkeler yapamaz, edemez. Böyle mi hakikaten? Yani nasıl bunu genel olarak uygulamak mümkün olacak? Siyasi tercih demiştiniz galiba siz değil mi? Nasıl evet, olmalı ki o siyasi tercih? Mesela Türkiye'de de vatandaşlar bir yandan işlerine de devam etseler de bir vatandaşlık geliri elde edebilsinler mesela. Benim şimdi hafızalam çok almıyor Türkiye'de, onun için soruyorum.
Şimdi efendim şöyle, bu aslında bir kültürel değişim de gerektiriyor. Yani bir anlayış değişikliği. Biz devletin malı deniz, yemeyen domuz yaklaşımından kurtulup devlet benim, devlet bana ait, ben onun parçasıyım, o benim parçam. Yani bir şirketin ortaklığı gibi hepimizin bir değeri, hepimizin bir tüzel kişiliği gibi bakmamız lazım. Böyle bakınca burada iki boyutu var. Bir, eşitlikçi olması lazım. Bütün vatandaş hitap etmesi lazım. Evet. İkinci aşamada da yeterli seviyede olması lazım. Şimdi yeterlik bir konu ama eşitlikçi olduğu takdirde vatandaş, vatandaş olduğunu hissedecek. Yani ben diyecek ki ben bu vatanın vatandaşıyım kardeşim. Yani bu devletin bir anlamda ortağıyım. Yani nasıl diyeyim, bir şirkette hissem olduğu gibi bu devletin hissem var. O beni korur, o beni kollar gibi düşünmesi lazım. Şimdi bunun finansmanı nasıl olacak noktasına gidiyor tabii. Şimdi mesela en büyük kalemler belki de yolsuzluklar. En büyük kalemler israf kalemi. Yine en büyük kalemlerden birisi yerindelik denetim yapılmadan tahsis edilen kaynaklar. Bunlar çok önemli kalemler. Ve yani nasıl diyeyim, tabii ki bir takım vergi düzenlemeleri, gümrük düzenlemeleri veya sosyal politikalarla ilgili düzenlemeler mutlaka bunun paralelinde hayata geçmesi lazım. Ama bunun dışındaki bu kalemler de Türkiye özgü avantajlar taşıyor.
Ne gibi?
Finansmanıyla ilgili.
Evet.
Mesela şu anda israfın önü kesilse devlet tarafından. Mesela diyelim ikimizin veya toplumun hepimizin ortak bir şirketi var. O şirket parasını çarçur etsin ister miyiz? İstemeyiz. İsraf etmez. Tamam. Onun satın almanına yolsuzluk olmasın ister miyiz? İstemeyiz. Yolsuzluk da olmasın. Parasını doğru dürüst değerlendirsin, yerinde yatırımlar yapsın isteriz. Bunlar olunca o şirket tasarruf eder. O tasarruf da nedir? Bütçe artırılır ve dağıtılabilir bir büyüklüktür. Şimdi Türkiye'de maalesef dehşet bir israf söz konusu. Yani yolsuzluk algısı çok yüksek. Yerindelik denetimi hemen hemen kayboldu. Şu anda bürokraside kelime anlamını bilenlerin sayısı bile gitgide sınırlı. Çünkü çok uzun zamandır terk edildi, kullanılmıyor, itibar edilmiyor yerindelik denetimine. Yani bu açıdan finansman için çok ciddi kaynak var Türkiye'de. Bir şey daha paylaşayım. Türkiye'de nüfusun çok büyük kısmına finansal olarak dokunuluyor zaten. Yani kastım şu, bir takım yardım mekanizmalarıyla lütfederek, birileri lütfedecek, yardım edecek, öbürleri de lütfu kabul edecek. Bir de hele hele o lütfedenler bir de kendi imkanlarını değil de kamu imkanları üzerinden lütuf mekanizmaları kurunca son derece rahatsız edici, son derece tehlikeli. Halbuki burada onur kırıcı olmayan bir metotla, daha doğrusu insanlara onurlu yaşama kabiliyeti kazandıracak bir metotla ilerlemek lazım. Vatandaşlık temelli, hak temelli bir konu. O zaman o hakkın tahsisi ödenmesi gerekir. Ama öbür türlü ya bir takım listelerde varsan bu yardımlar sana ulaşır. Bir takım listelerde olman için gerekli performansı göster. Yani gerekli performans nedir? İşte ne bileyim demokrasi tatbikatında ne yapacağını sen bilirsin. Yani nereye oy vereceğini sen tartarsın. Hem parti içi süreçlerde hem de partili süreçlerde insanların kollarını büküyorlar bu anlamda. Yani şunu arz etmek istiyorum. Türkiye'de kaynak var. Ve Türkiye'de aslında belki de anayasal hak olarak değil ve eşitlikçi bir yaklaşımda değil ama ayrımcılık yaparak ve lütuf mekanizmalarıyla belki kitlenin bir kısmına da temel gelir zaten ödeniyor. Esas olan bunların kayda alınması ve bütün vatandaşlarımıza hitap etmesi ve bütün vatandaşlarımızın o güven ortamında, o huzur ortamında sağlıklı bir toplum noktasına taşınması ve arkasından yani ekonomik büyüme mi dersiniz, huzur mu dersiniz, ne bileyim suç, organize suç, terör suçları, eğitim, sağlık, yolsuzluklar, yoksulluk, yani aklınıza gelen bütün insanlarla ilgili, kalemlerle ilgili çözüm üretme kabiliyetini, kudretini, karakterini taşıyan bir konsepti Türkiye'ye taşımış oluyorsunuz eğer vatandaşlık temel dilini Türkiye'de uygulamaya başlarsanız.
Evet. Peki şimdi Türkiye'de de bunu daha fazla tartıştırmak amaçlı olarak sahip çıkan odaklar var mı? Yani partilerle siz ne gibi etkinlikler yapıyorsunuz? Bir de onları insanlar öğrensin ki takip de edebilsinler. Çünkü şu da önemli, Covid-19 sürecinde çok fazla insan işsiz kaldı. Gerçekten resmi rakamları artık çok da güvenen yok ama hayatlarında insanlar gün be gün görüyorlar olup bitenleri. Dolayısıyla bu tarz şeyleri de tartışmak ve takip etmek gerekiyor, o açıdan da soruyorum.
Şimdi efendim son derece doğru, haklısınız. Pandemi ortamı bu konuya ilgi çekti. Pandemi ortamı biraz hızlandırdı süreci. Gündemleri taşıdı. Biz bu noktada 25 Eylül'de büyük bir kampanya başlatıyoruz. O kampanyada Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarını ve yaklaşık Yargıtay'a kayıtlı 80 küsur partiyi hedef alan bir dilekçe kampanyası. O kampanyada biz bu örgütlerin, yani sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerinin bu konuyu gündemlerine almalarını ve programlarına monte etmelerini isteyeceğiz. Birincisi o. Bunu aslında e-mail ortamında kısmen yaptık. Fakat şu anda bir destekçi grubuyla bunu yapmak istiyoruz. İkincisi, çok sayıda toplantılar oluyor. Özellikle internet ortamında böyle 600-700 kişilik toplantılarımız oluyor bazen. Ve buralarda bu konuyu aktarıyoruz, paylaşıyoruz. Yani çok da renkli atmosferler oluşuyor. Mesela Artvin'den, Antep'ten, Urfa'dan katılımlar oluyor. Türkiye'nin değişik coğrafyalarından. Ve çok farklı şeyleri biz de öğreniyoruz. Yani biz konuyu paylaşalım derken söz alanlar öyle katkılar yapıyorlar ki çok teşekkür ederiz onlara. Çok besleyici de oluyor. Bir de dünyadaki olayları çok yakın takip ediyoruz. Şu anda dünyadaki bu konuda çalışan aktivistler, siyasetçiler, bilim adamları, bu konudaki ağlar, yani dernekler, araştırma grupları, vakıflar, kim varsa hepsiyle temasımız var. Ha bu arada şunu çok net belirtmek istiyoruz. Herhangi bir yerden, yurt içinden veya yurt dışından herhangi bir finansal destek falan aldığımız yok. Kimseye bağlı değiliz. Bizim çıkış noktamız şu: Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Tam bağımsızlık hedefini koyuyor bizim için. Tam bağımsızlığın birinci kriteri ekonomik bağımsızlık. Biz vatandaşlarımızın da ekonomik bağımsızlığının olmasının gerekliliğine inanıyoruz. Ekonomik bağımsızlığı olmayan kitlelerin demokrasi tatbikatında sağlıklı sonuç alamayacağını düşünüyoruz. O yüzden biz bu yola başladık 2015'lerde. Yani onu da belirtmek isterim.
Bu ama tabii kapitalist sistemi temelinden sarsmayacak ama onaracak bir girişim değil mi? Öyle görmek lazım herhalde. Çünkü
efendim bir farklı bir bakış veya farklı bir şey söylemek isterim. Şöyle ki değer seti değişiyor. Eski değer seti üzerinden şekillenmiş ideolojiler, işte kapitalizm, sosyalizm veya başka liberal dünya görüşü vesaire. Bu değer seti bu ideolojiler eski değer seti üzerinden şekillenmiş, kamplaşmış, kemikleşmiş, hatta kendi içinde fraksiyonlar ayrılmışlar vesaire. Fakat değer seti değiştiği için bunlar bir yerden sonra havada kaldı. Havada kaldıdan kastım şu, yeni değer setiyle şekillenen geleceği, eski değer setiyle şekillenmiş ideolojinin tartması, kategorize etmesi, isimlendirmesi çok zor. Yani eskiye göre oyun değişti diye düşünüyoruz. Ve buna da aslında çok ciddi araştırmalar var. Üçüncül evrim çerçevesinde ideolojilerin de evrim geçirdiği, aynı biyolojik canlılar gibi. Hatta yeri geldiğinde tasfiye olduğu, yeri geldiğinde uyum sağlayamayan uzuvlarını kaybettiği, uyum sağlayan uzuvlarının öne çıktığı gibi. Yani bunu kapitalist veya sosyalist dünya görüşüyle açıklamaya çalışmak zor oluyor. Ben şunu arz edeyim. Bu farklı kampların, farklı ideolojilerin düşünmeye açık beyinleri, yani nasıl diyeyim, dogmalaşmamış şekilde yaklaşıyorlarsa konulara, vatandaşlık temel gibi konusunu irdeleyince kendilerinden bir şeyler buluyorlar. Ve bir süre sonra ilgi duymaya başlıyorlar. Fakat tabii o her yerde olduğu gibi orada da ya bir dakika biz kemik gibi davranalım, hiçbir yenilik, hiçbir yeniliğe karşı duralım, sorgulamaya istemeyelim şeklinde yaklaşan gruplar da var. Evet. O açıdan yani kapitalizmin kurtarıcısı gibi düşünenler de var ama yani ben katılmıyorum şahsen.
Evet. Peki başka sizin aktarmak istediğiniz bir şey var mı? Bir iki dakikam daha var çünkü ben soramamış olabilirim.
Yarın geçen sene biz Fatih'te Koca Mustafa Paşa'da bir yürüyüş yapmıştık. Küçük bir şey. Bir basın toplantısı entegre. Yarın dünyada bir şey yapıyoruz. Farklı ülkeler de katılacak. Ve bizim ev sahipliğimiz oluyor. Hatta Sayın Ekrem Atar ve Halk Korosu da katılacaklar. O meşhur Güzel Günler Göreceğiz şarkısını da söyleyeceğiz. Yani yarın akşam 5.30'da Zoom ortamında internette maske gerekmeyecek. Mesafeyi zaten korumuş oluyoruz. Katılım olursa çok memnun oluruz. Amacımız ilgi çekmek, dikkat çekmek, insanları düşünmeye sevk etmek ve bu konunun tartışılmasını istiyoruz. Yani biz VTG olsun diye diretmiyoruz. VTG tartışılsın diye diretiyoruz. Çünkü çok güveniyoruz. Tartışılırsa yol kat edecek.
En önemlisi o uygulamadan önce ne olduğunu bütün sorularla insanların öğrenmesini hedefliyorsunuz anladığım kadarıyla. VTG kısaltması, vatandaşlık temel geliri kısaltması diye anımsatalım. Ama artık bu laf belki ağızlara da alışır insanlar, alışkanlık elde edebilirler VTG üzerinden. Türkiye'de de giderek konuşuluyor. Benim de gündemden baktığım zaman bir takım hocalarımızın da bu yıl başlarından itibaren bu konuda görüş beyan ettiğini dikkatimi çekiyor yani görüyorum. Temel gelir meselesini. Gerçi farklı da ifade ediliyor değil mi? Vatandaşlık temel geliri değil, temel gelir falan gibi şeyler de var son olarak da. Evet.
Şimdi sen vatandaşlık temel geliri, evrensel temel gelir veya temel gelir bunların hepsi çok şey yani yakın daha aynı kelimeler yani çok problem değil. Fakat bazen bazı akademik kimlikler veya siyasiler biraz sanki yeni bir şey konuyormuş gibi ortaya yaklaşıp temel vatandaşlık geliri diyorlar. Şimdi temel vatandaşlık geliri deyince yarın öbür gün bir sorar ya bir de tali vatandaş mı var kardeşim sen nelerden bahsediyorsun? Yani farklı bir yere gider oyun. Yani çok tehlikeli sular. Yani o açıdan vatandaşlık temel geliri çok uzun çalışmalarla 587 kişilik bir anketle ve işte bahsettiğiniz kısaltmasının da kampanyaya yapılabilir özelliği de göz önüne alarak vesaire belirlendi. Ki dünyada da birçok ülkede bu tabir kullanılıyor. Yani citizens basic income şeklinde işte İngiltere'de, İskoçya'da birçok ülkede var. Evet. Ama arz etmek istediğim nokta şu. Temel gelir, vatandaşlık temel geliri, evrensel temel gelir veya en doğrusu şartsız evrensel temel gelir. Hepsi süper. Ama ne olur kelimelerini değiştirmemeye çalışmakta fayda var diye düşünüyorum vatandaşlarımıza paylaşırken. Ama bunu hatırlattığınız için de çok teşekkürler. Yani hassasiyetiniz olan bir konuydu. Çok teşekkür ediyoruz.
Peki, ben teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Biz de dünyayı izlemeye devam edeceğiz. Bu konu daha çok konuşulacak gibi gözüküyor. Taraftarları, eleştirenleri var olsa bile. Çok teşekkürler Ali Mutlu Bey.
Biz teşekkür ederiz efendim. Çok değerli bir imkandı. İyi günler diyoruz.
İyi günler. Evet efendim. Covid-19 salgının etkisiyle dünya çapında işsizlik, yoksulluk ve hatta açlık gündemi yeniden devrede. Sistemi de dönüştürebilmeyi başaran bir dünya da yok. Bu sistem içerisinde sıkışıp kaldık maalesef. Biz de ortaya atılan alternatif önerileri tartışmaya çalışıyoruz. Bugün bu haftaya Change the World ile veda edelim Eric Clapton'dan. Pazartesi günü görüşmek üzere Eksen'den. Hoşça kalın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.